Ayrım 43, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 432, 103. bölüm, Şeytan benimle. 418 numaralı süitteki kargaşanın ardından yaşanan her evre bunu ona ispatlamıştı. Önce Şato Rappaz yönetimi müşterilerinden oteldeki konferans salonunda davet edilene kadar odalarından çıkmamalarını istedi. Personel yarım ağız dördüncü katta bir kaza olduğundan bahsediyordu. Saat 19'dan önce kontrol altına alınmaya çalışılan bir korku ortamında gaili giriş katına yönlendirmişlerdi. Çekingen birkaç soru sorarak ve durumdan yakınarak oteldeki kalabalığı takip etmişti. Her şeyin ötesinde otelin müşterisiydi ve bu gürültü patırtıdan bir şey anlamıyordu. Artık cinayeti düşünmemek için rolüne konsantre olmuştu. Ameliyat sonrası uyanma odasında gibiydi. Henüz hiçbir şey net değildi. Bilinci yerine geliyordu ama hala gerçekle arasındaki mesafeyi koruyordu. Sorgulaması bir formaliteden ibaretti. Polislerin bir havalimanındaki gümrük memurlarından farkları yoktu. Son derece meraksızdılar. Gözlerini büyük bir ciddiyetle isimlerin üstüne markörle çizdikleri bir listeden ayırmadan ona birkaç temel soru sormuşlardı. Pasaport, seyahat nedeni, gün içinde ne yaptığı ve oteldeki programı. Benzerlik dışında Gael'in pasaportunu aldığı kızın bir avantajı daha vardı. Birçok çevreci kuruluşa üyeydi ve bu kuruluşlardan biri de Avrupa ormanlarında yok olma tehdidi altındaki hayvan türlerini koruma altına almayı hedefleyen örgüttü ve merkezi de Lozan'daydı. Gael iki alışveriş arasında gittiği her butiğin adreslerini ve ziyaret saatlerini vermişti. Sakallı akbaba türünün koruma altına alınması için bir proje sunmak üzere örgütün bürosuna da gitmişti. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. Yalanını desteklemek için çantasından evvelki gün bastırdığı türü yok olmakta olan bu yırtıcı kuşla ilgili bir broşür çıkardı. İki polis birbirine baktı. Adı duyulmamış yırtıcı kuşları korumaktan başka bir işi olmayan zengin kızı. Bir kalem hareketi, "Merci Matmazel." Gael küstahlığını daha da ileri götürerek oteli en kısa zamanda terk etmek istediğini de söylemişti, izin verilmişti. Soruşturma tamamen bir formaliteydi. Her şey Katanga'nın nüfuzlu şahsiyetlerinden, eyalet başkan adayı Trezor Mumbanza'ya karşı düzenlenen suikastın bir kıyıma dönüştüğünü gösteriyordu. Bu beyinsiz kızdan mı şüpheleneceklerdi? Şeytan benimle. Saat 20.45'te kalkan yüksek hızlı treni yakalamayı başarmıştı. Her şey kusursuz bir şekilde gerçekleşmişti. Artık kendini gelecek vaat eden profesyonel bir katil olarak görebilirdi. Fakat trende sinirleri boşalmıştı. Tren İsviçre gecesinin içinde 300 kilometre hızla yol alırken Gael Petrarca Pınarı gibi ağlıyordu. Tam olarak ne için ağlıyordu? Bir öfke transı içinde öldürdüğü o üç herif için ağlamadığı kesindi. Açıklanamaz bir nedenle intikamını almak istediği padre için de ağlamıyordu. Daha çok kendine ağlıyordu. Babasına duyduğu nefret bugüne kadar onu ayakta tutmuştu. İhtiyar ölünce babasını öldürenleri cezalandırmak için acele etmişti. Who is next? Dipnot, İngilizce sonraki kim? Hedefte artık kendinden başkası yoktu. Cama yaslanmıştı, beresi kaşlarına kadar inmiş, yüzünün geri kalan kısmı atkısına gömülmüş bir halde gözyaşları kendiliğinden akıyordu. Birden vagonun ilgi odağı durumuna geldiğini fark etti. Yolcular ona rahatsız bakışlar atıyor ya da acıyan gözlerle önünden geçiyorlardı. Hareketsiz kalan bacaklarını oynattı. Vagon barda bir kahve içecek ya da sadece tuvalette yüzüne su çarpacaktı. Ayağa kalktı ve her şeyin yolunda olduğunu göstermek ister gibi cep telefonunu eline aldı. İki vagonun ortasındaki kapı aralığında cebini açmaya karar verdi. Ekranda gördüğü şey canını sıktı. 12 çağrı vardı. Luak bir saat içinde 3 kez aramıştı. Kahretsin! Kardeşine koçluk yapma görevini unutmuştu. Her arayışında Luak biraz daha umutsuzluğa kapılmış olmalıydı ya da yeniden uçurumun kıyısına gelmişti. SMS'lere geçti. Diğerlerinden tamamen farklı bir mesaj vardı. başkomutanın başucunda toplandıkları sırada Maggie saat 19 sularında Adli Tıp Enstitüsü'nde kriz geçirmişti. George Pompidou Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Luwak reanimasyondan, atrial fibrilasyondan, tiroidden söz ediyordu. Gözyaşları bir anda kesildi. Ağabeyinin numarasını tuşladı ve boğazını temizledi. Birkaç saniye içinde yeniden demir matmazel olmuştu. Morvan klanına mensup olmanın tek bir avantajı vardı. Birkaç saatliğine de olsa kendini koyuvermek imkansızdı. Lanet, tam zamanlı bir işti. 104. Bölüm. Anneniz bir tirotoksik kriz geçirdi. O nedir diye sordu Luwak. Ervan cevap verebilirdi. Bu Maggie'nin başına iki defa daha gelmişti. Rastlantı eseri o sırada erkek kardeşi yoktu. O ise yakından görüp tanık olmuştu. Kalpte aritmi, nöbet, ateş, ikinci krizden sonra 2000'li yılların başında doktorlar tiroid bezinin bir kısmının ameliyatla alınmasını salık vermişlerdi. Bu durumda yeterince almadıkları düşünülebilirdi. T3 ve T4 hormonlarının hücumu kalpte şiddetli bir atrial fibrilasyona neden olur diye açıkladı doktor. Görünürde zaten bir kalp sorunu var. Kardiyak aresti, kıl payı önledik. Haberi Riboğaz'dan alır almaz Ervan Luwak'ı aramıştı. Maggie Pompidou'daki hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşini azarlamamış, sıra ona da gelecekti ve hemen oraya doğru yola çıkmıştı. Nerede olduğunu bilmiyordu. Hatta bir yerlerde olup olmadığını bile bilmiyordu. Babası öldürülmüştü. Audrey kurban edilmişti. Yeni bir katil ya da hala aynı katil elini kolunu sallayarak dolaşıyordu ve şimdi de Maggie. Somut olarak diye doktorun sözünü kesti. Durumu nasıl? Entübe ettik ve kardiyoversiyon uyguladık. Lütfen anlayacağımız dilde doktor. Nazik olmak için en ufak bir çaba sarf etmiyordu. Doktor da bu durumdan rahatsız olmuyordu. Ölümün eşiğinde kibarlık geçerli değildi. Kalbi stabil hale getirdik, ateşini düşürdük. Yavaş yavaş yüksek miktardaki tiroid hormonlarını düşürüyoruz. Ayrıca her türlü enfeksiyonu önlemek için geniş spektrumlu antibiyotikler veriyoruz. İyi de o nasıl? Ervan yine sesini yükseltmişti. Sinirliliği her kelimede biraz daha artıyordu. Bu kez doktor hoşnutsuzlukla yüzünü buruşturdu. Önlüğünün içinde hiçbir kızgınlık belirtisi göstermeden profesyonel bir gözle Ervan'ı tepeden tırnağa süzdü. Titremeler, kıpkırmızı bir yüz, terleme. Ervan da acil servis için iyi bir müşteri olabilirdi. Onu komaya sokmak zorunda kaldık. Komaya mı diye yineledi Luwak karşılık olarak. Geri çevrilebilir bir durum diye onlara güvence verdi doktor. Onu stabil kılmanın başka yolu yoktu. Sadece kalp değil, tüm metabolizması düzensiz çalışıyor. Tiroid hormonlarının normale dönmesi ve vücudunun yatışması için en az bir hafta gerekiyor. Kesinlikle burada yoğun bakımda kalması lazım. Ervan duvara dayandı. O ve kardeşi, onlar da kağıt önlük giymiş, başlarına büzgülü bone takmış, ayaklarına galoşlar geçirmişlerdi. Üçü de tipik bir hastane koridorunda ayakta duruyorlardı. Beyazdı ama insanın aklına karanlık düşünceler sokan bir koridordu. Sıcaktı ama insanı boğacak kadar sıcaktı. Mikropsuzlardan arındırılmıştı ama her yerine ölüm bulaşmıştı. Tek bir iyi haber vardı. Ervan artık üşümüyordu. ''Tıbbi dosyasını bekliyoruz.'' diye kaldığı yerden devam etti endokrinolog. ''Daha önce tiroidektomi oldu mu?'' ''Kısmi, 2002'de.'' ''Durumu iyiye gitmeye başlar başlamaz korkarım yeniden ameliyat edilmesi gerekecek. Artık en ufak bir risk alamayız.'' Ervan başıyla onu onayladı ama çoktan dikkatini kaybetmişti. Başka bir şey içini kemiriyordu. Servise girdiğinde Luwak'ı Sofia'nın kolunda görünce şaşırmıştı. İki ürkmüş hayvan gibi koltuklarında büzülmüşlerdi. Barışmaları üzerine bir avroya bile bahse girmezdi ama bir konudan emindi. Birbirlerine yakışıyorlardı. Kendi kendilerine yarattıklarından başka hiç sorun yaşamamış şımarık çocuklardı. Bu manzara Ervan'a dokunmuştu. Her zaman onlara göz kulak olmuştu. Onların korumasıydı, onların koruyucu meleğiydi. Ve böyle davranmaktan vazgeçecek de değildi. İtalyan kadın ona bakmamıştı bile. Bu bir dram değildi. Aslında o da ruhunun derinliklerinde Canzonetta'yı çoktan arşive kaldırmıştı. Dipnot: Canzonetta, İtalyan edebiyatında kısa dizelerden oluşan lirik şiir, hafif aşk şiiri. Ama Luwak onu neden aramamıştı? Neden boşanmakta olduğu kendini bir şey sanan bu kadını aramıştı? Ervan aile reisi statüsünün yara aldığını hissediyordu. Bu çağrışım aklına Gael'i getirdi. Luwak ona ulaşmaya çalışmış ancak sonuç alamamıştı. Nereye kaybolmuştu? Yine neler icat etmişti? Louvesian katili tarafından tehdit mi edilmişti? Yeniden doktorun sesini duydu. Bu krizin nedenini arıyoruz. Glisemi düzeyini kontrol ettik. Herhangi bir diyabet belirtisi yok. Bu tetikleyici bir faktör olabilirdi. Öte yandan düzenli olarak uyguladığı tedaviye vücut uyum sağlamış görünüyor. Düşünüyorum da... Bir Ervan'a, bir Luwak'a bakıyordu. Son günlerde bir travma yaşamış olabilir mi? Luwak rahatsızlığa neden olan durumu açıklama fırsatı bulamamıştı. Kocası diye atıldı Ervan. Babamız evvelki gün öldü. Kriz geldiği sırada adli tıp enstitüsünde kocasına veda ediyordu. Anlıyorum. Hekim kağıt bonesini çıkardı. Sonra gri saçlarını eliyle havalandırdı. Sizinle başka bir şey daha konuşmak istiyorum. Meslektaşlarım bana annenizin vücudunda çok sayıda yara izi olduğunu söyledi. Bu konuya değinmekten rahatsız olmuş gibiydi. Ben de bu izleri gördüm. Yıllar süren anormal bir şiddetin neticesi gibi. Kendini kesme, kendine zarar verme tarzında bir şey. İki morvan hiçbir şey söylemeden doktora bakıyorlardı. Sessizlikleri neredeyse düşmancaydı. Sonunda Ervan cerahati patlattı. Kocası onu dövmekten asla vazgeçmedi. Yakıyordu, işkence ediyordu, aşağılıyordu. Artık geberdiğine göre yokluğunun üstesinden gelip hayatta kalabilirse hiç fena olmayacak. Bir parça olsun hayatın tadını çıkarır. Luwak bu rahatsız edici tiradını sonlandırması için omzunu dürttü. Onu görebilir miyiz? 105. bölüm. Saat 23 olmuştu. İki kardeş hala annelerinin başucundaydı. Maggie boruların ve kabloların altında yatıyordu. Çevresi ışıklı ekranları olan karmaşık makinelerle doluydu. Yarı yarıya küçülmüş gibiydi. Sadece hafifçe sararmış alnı ve ürkütücü derecede içeri gömülmüş göz çukurları ayırt ediliyordu. Yüzünün alt kısmında onun yerine nefes alıyormuş gibi görünen bir maske vardı. Luwak ve Ervan konuşmuyorlardı. İçerisi sıcaktı, acıkmışlardı, usanmışlardı. Ama bekliyorlardı. Gael sonunda onları aramış ve gece yarısına doğru geleceğine dair söz vermişti. Nereden geliyordu? Hiçbir açıklama yapmamıştı. Her 15 dakikada bir Ervan mesajlarını gizlice dinlemek için koridora çıkıyordu. Hastane içinde cep telefonu kullanmak yasaktı. İnsan avında bir ilerleme yoktu. Kapı kapı dolaşmalardan birbiriyle çelişen bilgiler elde edilmişti. Yapılan tanık çağrılarından şu an için sadece yalan ya da saçma ihbarlar dışında başka bir şey çıkmamıştı. Yollara kurulan barikatlar trafik tıkanıklığına sebep olmaktan başka bir işe yaramamıştı. Ervan yarından itibaren alınan tüm bu tertibatın etkisini yavaş yavaş yitireceğini biliyordu. Kimsenin eşkalini bilmediği bir katili yakalamak için polis güçlerini sonsuza dek seferber etmeyeceklerdi. Ekibinin soruşturmalarından da bir şey çıkmamıştı. Isabel Barbera'nın enstitüde çalışırken tedavi ettiği hastaları hala orada kalmaya devam ediyorlardı. Ya da kimyasal tedavi koşuluyla denetimli olarak taburcu edilmişlerdi. Foyanten'deki hastalar, isimlerine ulaşmak imkansızdı, dingin bir şekilde uyuyorlardı. Ve zaten Ervan buradaki hastaların hiçbirinin katilin profiline uyduğunu düşünmüyordu. Katz'ın muayenehanesine gelen hastaların ise şiddet eğilimiyle hiçbir alakaları yoktu. Hepsi kibar ve standart nevrozlu hastalardı. Geriye bir tek yakılıp kül haline getirilmiş katil, şarku hayaleti çivi adam kalıyordu. Onunla ilgilenmeye yarın sabahtan itibaren Lasse'yi sorgulamakla başlayacaktı. Yola çıkmadan önce Jose Fernandez'i namı diğer plügü sorgulamayı umut ediyordu. Ama Tonfa hala onun yerini bulamamıştı. Ayrıca adamları Nicolo sokağı ile Tur sokağına da uğramışlardı. Çevrede herhangi bir ev işgalcisinden ya da şüphe çeken birinden en ufak bir iz yoktu. Ervan yanılıyordu. Kuşkusuz katilde Isabel'in anahtarları yoktu ve onun diğer adreslerini de bilmiyordu. İyi de bu adam nasıl böyle buharlaşıvermişti? Hayal kırıklığı yaratan bu kadar işin arasında kaygı verici başka bir telefon daha almıştı. Epinay-sur-Seine'deki atış kulübünden Gerard Combe onu aramış ve üzerinde özenle kişiye özel uyarlamalar yaptığı Beretta 92'yi Luwak'ın satın almak istediğini söylemişti. Koridoru arşınlarken Ervan aralık oda kapısından erkek kardeşinin Maggie'nin başucunda uyuklamakta olduğunu görüyordu.
''Umarım reddettin.''
''Yani?''
''Ne?''
''Bana bir servet teklif etti.''
''Silah kullanma ruhsatı yok.''
''Bununla birlikte bugüne kadar gördüğüm en iyi atıcılardan biri.''
''Luwak mı?''
''Her seferinde hedefi tam 12'den vurdu. Üstelik her iki eliyle de.'' Kardeşi iki elini de kullanabilirdi ama bu atış konusundaki ustalık da nereden çıkmıştı? Kafasında ne vardı? Sadece Matignon ile Trocadero arasında gidip gelen birisi silahı ne halt edecekti?
''Silahı geri alacağım.'' demişti Ervan. ''Eğer almayı başaramazsam seni yasa dışı yollarla silah satmakla suçlayacağım.''
''Morvan, ben...'' Odaya dönünce erkek kardeşini haşlamıştı. Tabii bir sonuç alamamıştı. Luwak silahı alma sebepleri konusunda kaçamak cevaplar vermiş ve tabancayı iade etmeyi reddetmişti. Annelerinin yatağının dibinde alçak sesle tartışmışlardı. Bilek güreşi için gerçekten uygun bir yer değildi. Bir saat sonra gelen yeni bir telefon yeni bir sıkıntı kaynağı olmuştu. Fitoussi ona haberi vermişti. Trezor Mumbanza Lozan'da çakır keyif bir haldeyken saat 18 sularında odasında iki koruması tarafından tepelenmişti. Korumalarda çıkan çatışmada Lubumbashi'nin bosu tarafından öldürülmüştü. Fitoussi kurnaz biri değildi ama bu olayı Morvan'ın öldürülmesine bağlayacak kadar veriye sahipti. Coltano, Katanga, Niseko ve Montefiore cinayetleri... Wade of Orsa ile görüşmeden önce hep ihtiyatlı davranmış olan Ervan'ın fikrini almak istemişti. Ne babasının cinayetinden Mumbaza'nın sorumlu olduğuna dair tek bir kelime etmişti, ne de Coltano ve yeni damarlar çevresine dönen dolaplardan bahsetmişti. Aslında Ervan hiçbir şey bilmiyordu ama bu ölüm en uygun zamanda olmuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz da fazla uygun bir zamanlamaydı. Ballaghino tarafından başlatılan süpürme harekatının devamı mıydı? Pontoazzo'nun ölümünün ardından yapılan bir misilleme miydi? Coltano'nun merkezinde oynanan müzik eşliğinde sandalye kapmaca oyununda yeni bir tur mu başlıyordu? Yoksa babasının deyişiyle de zenciler arası bir mesele miydi? Telefonu henüz kapatmıştı ki kat holünde yankılanan topuk sesleri duydu. İki yöne de açılan çift kanatlı kapıların lombozundan pembe yanakları ve siyah monesiyle Gael göründü. ''Neredeydin?'' diye sordu Ervan ona doğru yürürken.
''İsviçre'de.''
''Kahretsin!'' diye dişlerinin arasından tısladı Ervan.
''Anne nasıl?''
Onu kolundan tuttu ve servis merdivenlerine doğru itekledi. ''Kötü bir şey mi var? Yürü!'' Onu basamaklardan aşağıya indirdi. Birkaç saniye içinde boğucu havadan, antiseptik kokulardan, pul pul kabarmış duvar boyalarından uzakta dışarıdaydılar.
''Mumbanza'nın senin işin olduğunu sakın söyleme.''
''Ne olmuş?''
''Sen tamamen aklını mı kaçırdın?''
''Babayı o öldürtmedi mi?''
Ervan elleriyle yüzünü sıvazladı. Perişan haldeydi. ''Ne kim olduğunu ne de gerçekten suçlu olup olmadığını bildiğim bir adamı küçücük ellerinle öldürmeye mi karar verdin?''
''Bunu bana sen söyledin.''
''Ben sana olası bir varsayımdan bahsettim. Bu onu yargılaman hele de öldürmen için yeterli sebep değil. Sen kendini ne sanıyorsun? Adaletin kılıcı mı?''
Gayet cevap olarak suratını astı. ''Sen göze aldığın riskin farkında mısın? Sen iyice aklını oynatmışsın.'' Yavaş hareketlerle çantasını açtı ve içinden bir sigara çıkardı.
''Her ne olursa olsun, o bir pislikti.'' dedi sigarasını yaktıktan sonra.
''Sen bunu nereden biliyorsun?''
''En azından kadınlara karşı.'' Ervan Bey'in de normal bir kan akışı olup olmadığını düşündü. Çok hızlı ayağa kalkıldığında yaşanana benzer bir baş dönmesi hissetti. O alçağın kız kardeşine elini sürmüş olma ihtimalini düşündükçe kendi elleriyle öldürmek için onu diriltemeyecek olmasına ayıflanıyordu.
''İşi nasıl tezgahladın?'' diye sordu sonunda Ervan.
Gael ona uyguladığı planı bir kız arkadaşının pasaportundan, şampanya şişesi mantarından, jiletten, silahlarla yaptığı oyundan oluşan olağanüstü hikayeyi anlattı. Ervan'ın aklına polislere özgü kaderci bir düşünce geldi. Meslektaşlarıyla onun ömürleri katilleri yakalamak için sokakları arşınlamakla geçiyordu. Gel gör ki karşılarına bu tür olaylar çizgi roman ile şeytani plan arasında kararsızlık gösteren kaçıklar çıkıyordu. En delice kısmı ise Gael'in bu planının başarıya ulaşmış olmasıydı.
''Yalan ne kadar büyük olursa o kadar işe yarar.'' derdi Morvan. Soruşturma çoktan rafa kaldırılmış olmalıydı.
Mermi yolları hesaplaşma varsayımını doğrulayacaktı. İsviçreli polisler araştırmalarını daha ileri götürmeyecekti. Ayrıca 2001 yılında DKC'nin başkenti Laurent Désiré Kabila da kendi korumaları tarafından öldürülmüştü. Ervan Gael'in bunu bildiğinden emindi. Konuşmayı kapatmadan önce cinayetin kusursuz olup olmadığını öğrenmesi gerekiyordu.
Güvenlik kameraları,
koridorun o köşesinde kamera yoktu. O da hemen servis merdiveninin yanındaydı.
Emin misin?
Kesinlikle kimse beni görmedi. Odasına bir kız beklediğini korumaları dışında kimse bilmiyordu.
Buluşmayı kim ayarladı?
Payol.
Elbette. Zengin müşterilere hizmet veren bu pezevengin konuşma tehlikesi yoktu. Hatta işin ona kadar ulaşmaması için gerekli önlemleri de almış olmalıydı.
Gar, gümrükler.
Biletimi arkadaşımın kimliğini kullanarak aldım.
İsviçreli polislerin kulağına kar suyu kaçıracak tek ayrıntı, iki gün önce Mumbanza'nın çöplüğünde öldürülen Morvan'ın adı olabilirdi.
Ama ödünç pasaportuyla Gael bu tehlikeyi de bertaraf etmişti.
Ervan eşeledikçe tüm bunların çok güzel kotarılmış olduğunu görüyordu. Dişlerini sıkarak bitirdi.
''Böyle bir olaydan nasıl sağ salim kurtuldun anlamakta güçlük çekiyorum.''
''Acemi şansı.''
''Bu seni eğlendiriyor mu?''
Gael yeni bir sigara yaktı, yüzü yeniden soluklaşmıştı.
''Ama sen beni eğlendirmiyorsun.'' diye karşılık verdi sigarasını dudaklarının arasına sıkıştırarak.
''Sonuçta senin işini yaptım.''
''Beni kışkırtma.''
''Kongo'dan babamızın cesediyle geliyorsun ve onun intikamını almak için küçük parmağını bile kımıldatmıyorsun.''
''Katilini öldürdüm, sana hatırlatırım.''
''Ben onun infaz emrini veren adamı öldürdüm.''
Ervan bıkkınlık ifade eden bir el hareketi yaptı. Ne kendini aklamak ne de bu konuşmaya devam etmek istiyordu. Bununla birlikte alışkanlık icabı çenesini tutamadı.
''Seni de tanıyamıyorum.
Babamdan hep nefret ettim ve şimdi onun intikamını almak için akıllara ziyan bir sürü riski göze alıyorsun.''
''Aslında Mumbanza'ya teşekkür etmeliydin, yalan mı?''
''Ervan'' diye karşılık verdi Gael bir duman bulutunun içinden. ''Olduğundan daha fazla aptal görünmene gerek yok.''
Ervan yelkenleri indirdi. Luak, Gael ve o babalarından hep nefret etmişlerdi. Ama onun ölümünden beri içlerinden hiçbiri ne sevinmiş ne de en ufak bir rahatlama hissetmişti. Tam tersine ufukta beliren bir tsunami gibi geçen her saat çok büyük, güçlü ve derin bir üzüntüye neden oluyordu. Duyguları konusunda hep yanılmış olabilirler miydi?
Lontano bataklıklarında öğrendikleri düşünülürse, haklı olarak babasıyla ilgili kararını ve düşüncesini değiştirebilecek tek kişi Ervan'dı.
Ama diğerleri?
İhtiyarın hafifletici nedenlerini tahmin ediyorlar mıydı?
İçten içe karısına attığı dayaklara rağmen Gregoire'ın aslında iri biri olduğunu mu hissediyorlardı?
Ve o Kongo'da keşfettiği gerçeği açıklamalı mıydı? Bu ana kadar bu düşünce aklından bile geçmemişti. Ama aslında Gael ile Luak'ın onların da Padre'nin köklerini öğrenmeye ve Cathy Fontana'nın ölümüyle ilgili gerçeği bilmeye hakları vardı.
Sonra birden durdu. Morvan'ı aklamak için Maggie'yi karalamak söz konusu olamazdı. Ayrıca aileye sonradan katılmış kişi statüsünü üstlenmenin de gereği yoktu.
Durumu düzeltmek için anlamsız bir cümle sarf edecekti ki Gael sigarasını attı ve binaya doğru hareketlendi. anneyi göreceğim dedi. Buzdan bir heykel kadar soğuttu.
43. ayının sonu. Sayfa 444.